Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Dış politika gündeminin nabzını tutan yeni bir Sınır Ötesi programında daha birlikteyiz. Sesimize kulak veren, bizleri takip eden tüm dinleyenlerimizi muhabbetle selamlıyoruz. Sevgili dinleyenler, bugün 10 Haziran ABD ve İsrail'in geçtiğimiz 28 Şubat'ta İran'ı vurmasıyla patlak veren savaşta tam 103 gün geride kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir anlaşmanın an meselesi olduğunu Mart ayından bu yana en az 38 kez dile getirdi. Fakat masada hala somut bir sonuç çıkmadı. Savaş bitmek bir yana, ilan edilen her ateşkesin ardından daha büyük bir çatışma dalgası yükseldi. Nitekim Nisan ayında imzalanan o mutabakat sadece kağıt üzerinde kaldı. Defalarca son aşamaya gelindi denilen müzakereler her seferinde çöktü. Son olarak Trump'ın 2-3 güne anlaşma hazır açıklamasının hemen ardından Hürmüz Boğazı üzerinde bir Amerikan Apache helikopteri düşürüldü. Washington bu hamleye İran'daki bazı askeri noktaları vurarak yanıt verirken Tahran'da gecikmeden Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini hedef aldı. Üstelik Tahran yeni bir saldırı durumunda misillemenin dozunu artıracağını açıkça ilan etti. Peki tüm bu tablo bize ne söylüyor? Bugün bölgede yaşanan şeyi kuralsız, sınırları belirsiz ve kazananı tanımsız bir güç mücadelesi olarak tanımlamak mümkün. Bir tarafta ağır darbeler almış, abluk altına alınmış ama hala dişini sıkıp misilleme yapabilen bir İran var. Diğer tarafta hem İsrail'i hem Tahran'ı hem de küresel kamuoyunu aynı anda yönetmeye, tabiri caizse ateşi kontrol altında tutmaya çalışan bir Washington. Ve tam ortada faturası her geçen gün daha da ağırlaşan enerji fiyatlarıyla, dalgalanan gıda piyasasıyla bu kör savaşın bedelini ödeyen bir dünya var. Bugünkü Sınır Ötesi programımızda ağırlıklı olarak bu kuralsız savaşın perde arkasını konuşmayı sürdüreceğiz. Küresel analizlerin eşliğinde bu savaş nereye gidiyor, müzakere masası neden bir türlü dikiş tutmuyor ve bu çatışmanın bölge üzerindeki uzun vadeli jeopolitik yansımalarının ne anlama geldiğini sorgulayacağız. Vaktimiz ölçüsünde de küresel siyasette ön plana çıkan diğer sıcak gelişmelere pencere açmaya gayret edeceğiz. Evet sevgili dinleyenler, diplomasi ve namlunun yan yana yürüdüğü bu yıpratma savaşında geride bıraktığımız o fırtınalı bir hafta içerisinde ABD, İran ve İsrail üçgeninde tam olarak nelerin yaşandığını, o kuralsız savaşın takvimini ana hatlarıyla şöyle bir hatırlayalım. Kırılgan ateşkes sürecinde tırmanma 3 Haziran'da başladı. ABD Merkez Komutanlığı Hürmüz Boğazı üzerinde İran'a ait insansız deniz ve hava saldırı araçlarının yoğun biçimde kullanılmaya başlandığını duyurdu. Bu, Boğaz eksenindeki o kronik İran baskısının yepyeni ve çok daha sert bir dalgasıydı. Nitekim aynı gün İran, Kuveyt'teki bir deniz suyu arıtma tesisini vurdu ve bu kamikaze saldırısında Hintli bir işçi hayatını kaybetti. Tırmanış 5 Haziran'da askeri bir misillemeye dönüştü. ABD Merkez Komutanlığı Hürmüz'e fırlatılan 4 İran İHA'sını düşürdüğünü açıkladı. Hemen ardından da ileri saldırılara karşı meşru müdafaa gerekçesiyle Goruk şehri yakınlarındaki ve Kis adasındaki İran kıyı gözetleme radarlarını vurdu. Bu meşhur Nisan ateşkesinden bu yana CENTCOM'un bölgeye düzenlediği ve öz savunma dediği 4. büyük saldırı oldu. Durdurak bilmeyen gerilim 6 Haziran'da Körfez ülkelerine yönelen balistik füzelerle yeni bir safhaya evrildi. İran, Kuveyt'teki Ali Salim Hava Üssü'nü ve Bahreyn'deki ABD donanmasını hedef alan 7 balistik füzelik bir saldırı gerçekleştirdi. ABD ve Bahreyn hava savunma sistemleri füzelerden 6'sını havada imha ettiğini açıkladı. 7.'si ise hedefine ulaşamadan düştüğü belirtildi. Ve takvimler 7 Haziran'ı gösterdiğinde namlular bu kez Lübnan ve İsrail hattına döndü. İşgal devleti Beyrut'un güneyindeki Dahiye semtini ağır biçimde bombaladı. Bu saldırı Tahran'ın sabrını taşıran o doğrudan fitili ateşledi. 7-8 Haziran gecesi devrim muhafızları yaklaşık 30 balistik füzeyi İsrail'in işgal altındaki topraklarına fırlattı. İsrail bu füzeleri karşılıksız bırakmadı. Tahran, İsfahan ve Tebriz çevresindeki askeri üsler ile kritik bir petrokimya tesisini vurduğunu açıkladı Siyonist yönetim. Ardından İsrail Savunma Bakanı Katz, Hizbullah'a yönelik operasyonların süreceğini, İsrail'e atılacak her füzeye karşılık Beyrut'un Dahiye semtini haritadan silecekleri tehdidinde bulundu. Gerilimin zirve yaptığı saatlerde Trump sert bir mesajla Netanyahu'ya İran'a karşı ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda yalnız kalabileceğini söylediğini açıkladı. İki tarafın da karşılıklı saldırılar sonrası operasyonların askıya alındığı açıklamasıyla 24 saatlik bir tırmanma penceresi böylece kapanmış oldu. Takvimler dün gece yani 9 Haziran'ı gösterdiğinde ise sahneye o meşhur Apache helikopteri olayı düştü. Umman kıyıları açıklarında devreye uçuşu yapan ABD ordusuna ait bir Apache helikopteri denize çakıldı. İki Amerikan pilotu askeri tarihte ilk olarak insansız bir deniz drone vasıtasıyla sudan kurtarılırken Trump sosyal medyadan adeta kükredi. Bu saldırıya mutlaka hem de çok güçlü bir yanıt vereceğiz dedi Trump. Beklenen misilleme gece yarısı ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapıldı. Ancak analistlerin ortak görüşü bu saldırının tamamen göz boyama ve Trump'ın narsist egosunu tatmin etme operasyonu olduğu yönündeydi. Saldırının tonu ve hedef seçimi büyük ihtimalle aracılar vasıtasıyla Tahran'a önceden bildirildiği yönündeydi. Trump, Amerikan kamuoyuna sert vurduk imajı satmak isterken İran'da durumu tırmandırmayacak bir şekilde Kuveyt ve Ürdün'deki ABD üslerine doğru birkaç göstermelik İHA ve füze fırlatarak biz de altta kalmadık mesajı verdiği yönünde değerlendirmeler yansıyor birçok analize sevgili dinleyenler. Peki şimdi ne olacak? Müzakere masası devrilecek mi? Bu kontrollü gerilim, diplomatik süreci baltalar mı gibi sorular gündemde hararetli bir şekilde tartışılıyor. Uzmanlara göre hayır. Bu da şöyle gerekçelendiriliyor. Trump'ın şu an hem içeride hem dışarıda eli son derece zayıf. ABD Temsilciler Meclisi daha yeni Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlayan bir karar aldı. Amerikan halkı yeni bir Orta Doğu macerasını istemiyor. Trump'ın tek bir derdi var. Kendi narsist imajını korumak ve seçim öncesi büyük uzlaşmacı olarak tarihe geçmek. Ne Washington'ın ne de Tahran'ın hızlıca topyekun bir savaşa dönecek lüksü var. Gece yaşanan bu kontrollü tiyatronun ardından müzakereler kaldığı yerden devam edeceği yönündeki beklenti daha bir ön planda. Ancak Trump'ın iki güne anlaşma imzalıyoruz şeklindeki 39. vaadi muhtemelen öncekiler gibi borsa spekülatörlerine yaranmaktan öteye geçmeyecek gibi gözüküyor. Uluslararası dış politika uzmanları ve finans analistleri ilginç bir istatistiğe dikkat çekiyor sevgili dinleyenler. Donald Trump bugüne kadar tam 38 kez İran ile nihai anlaşmaya varmak üzereyiz, 2-3 güne bu iş bitiyor vaadinde bulunduğuna dikkat çekiyorlar. Ancak bu hususta başka bir noktaya da dikkat çekiliyor aynı zamanda. Kulislerde konuşulanlara göre Trump her anlaşma çok yakın dediğinde borsa endeksleri ve enerji piyasaları dalgalanıyor. Onun bu altını bir türlü dolduramadığı boş açıklamalarından haberdar olan çevresindeki bazı açık göz aktörler ise borsada devasa manipülasyonlar yaparak servetlerine servet kattığı belirtiliyor. Kısacası anlaşma bir türlü gelmiyor ama birileri bu vaatlerden sürekli parayı vuruyor tespitleri yapılıyor birçok değerlendirmede. Sevgili dinleyenler, geçen Nisan ayında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri hamlelerinin ardından sağlanan kırılgan ateş, bölgedeki temel sorunları çözmek yerine yalnızca dondurduğu denilebilir. Ateşkes anlaşması, İsrail'in Güney Lübnan'daki varlığını sürdürmesine, Hizbullah'ın silahlı gücünü korumasına ve İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolüne dokunmamıştı. Oysa İran'ın ABD ile yürüttüğü dolaylı müzakerelerde öne sürdüğü en önemli şartlardan biri de Lübnan cephesindeki savaşın sona erdirilmesi ve İsrail'in güney Lübnan'dan çekilmesiydi. Ayrıca Hizbullah'ın tamamen dışlandığı bir çözüm modelinin kabul edilmeyeceğini belirtmişti Tahran yönetimi. Bu noktada şunu vurgulayalım, yeri gelmişken sevgili dinleyenler, İran stratejik açıdan bakıldığında Hizbullah'ı sadece bir müttefik değil, bölgesel caydırıcılık ağının en önemli bir parçası olarak görüyor. Buna mukabil ise ABD, Lübnan cephesini İran'la yapılacak daha geniş anlaşmadan ayırmaya çalışıyor. İsrail ise Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını ve askeri kapasitesinin sınırlandırılmasını öncelik olarak görüyor. Son süreçte İran, Lübnan konusundaki kararlılığını çok net bir biçimde gösterdi denilebilir. İsrail'in Hizbullah'ın kalesi olan Beyrut'un Dahiye bölgesini vurması sonrası İran yönetimi Beyrut'a yapılacak bir saldırının topyekün savaşı başlatacağı uyarısını hayata geçirerek İsrail'e balistik füzeler gönderdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu bu saldırının İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye bölgelerinde yürüttüğü kapsamlı operasyonlara ve sivil kayıplara ve yeniden edilmelere doğrudan bir cevap olduğunu açıkladı. Dolayısıyla İran'ın İsrail'e yönelik bu saldırısının en dikkat çeken yönü olarak Tahran'ın kendi topraklarına yapılan saldırıya değil, bir üçüncü ülkeye yani Lübnan'a yapılan saldırıya misilleme yapması gösteriliyor. İran, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının tüm kırmızı çizgileri aştığını ilan etmiş ve saldırıların sürmesi halinde bölge genelinde yıkıcı saldırılar düzenleyeceği açıklamasına dikkat çekiyor ABD medyasından Axios. Gazeteye göre İran'ın bu açıklaması bir retorik değil, yeni bir doktrin olduğunu gösteriyor. Ve eğer bu doktrin tutarlı biçimde uygulanırsa, ki bu henüz sınanmayı bekliyor, İsrail'in bölgedeki her askeri hamlesi artık farklı bir risk hesabıyla yapılmak zorunda kalacak uyarısında bulunuyor Axios haber sitesi. İsrail medyası bu yeni denklemi İsrail'in caydırıcı gücünün aşınması açısından endişe verici bulduğunu yazıyor. İsrail'in önde gelen haber kanallarından İ24'ün askeri uzmanları son gelişmeleri değerlendirirken alışılmadık derecede sert bir dil kullanıyor. Gerçeği süslemeye gerek yok diyor İsrail'i askeri uzmanlar. Son turun sonu İsrail açısından iyi değil. İsrail'in caydırıcı gücünün aşınmasından endişe duymalıyız ifadelerini kullanıyor İsrail'i askeri uzmanlar. Yine İsrail medyası birkaç ay öncesiyle bugünü kıyaslayan çarpıcı bir tabloda çiziyor. Geçmişte İsrail Lübnan'ı ve Beyrut'u bombalarken ne Hizbullah ne de İran karşılık veriyordu. Bugün ise İran doğrudan saldırıyor. Hizbullah ise İsrail'in Beyrut'un güney banliyösündeki bir bölgeyi bombalamasına rağmen sağdan çekilmiyor. İsrail medyası bu kıyaslama ile Kasım 2025'teki tablonun nedenli farklı olduğunu gözler önüne seriyor. O dönemde İsrail güney banliyösündeki Hizbullah Genelkurmay Başkanı Ali Heysemi'yi suikastle öldürmüştü. Ne Hizbullah ne de İran herhangi bir karşılık vermemişti bu suikast karşısında. Bugün ise denklem değişmiş görünüyor. İsrail açısından asıl kaygı verici boyut ise cephelerin yeniden birleşme ihtimali olduğu vurgulanıyor. İsrail geçtiğimiz yıllarda bu birliği parçalamak için ağır bir askeri bedel ödedi ve belirli bir süre bunda da başarılı oldu denilebilir. Ancak bugünkü tablo sevgili dinleyenler, kazanımların ne ölçüde kalıcı olduğu sorusunu yeniden gündeme taşımış durumda. Velhasıl İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini yeniden bombalamasına karşılık İran'ın yaklaşık 30 füze fırlatması sahadaki eski modeli yıktığı söyleniyor. Eski ateşkeslerde İsrail, siz ateşkesi kesin, biz vurmaya devam edelim formülü üzerine kurgulanıyordu. Ancak Tahran bu kez Lübnan'ı korumak için doğrudan İsrail'in kuzeyini hedef aldı ve askeri komuta kademesi aracılığıyla net bir mesaj verdi. İsrail saldırılarına devam ederse çok daha yıkıcı önlemler gelecektir şeklindeydi bu mesaj. Böylece İran müzakereleri ucu açık bırakmak yerine kendi şartlarında bir caydırıcılık oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Bu yıpratma savaşı nasıl sonlanacak peki? Hürmüz Boğazı'ndaki tanker krizlerinden Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine yönelik füze saldırılarına kadar genişleyen bu çok cepheli yıpratma savaşının nihai sonuna ilişkin 3 senaryo üzerinde duruluyor. Birinci senaryoya göre Trump, Orta Doğu'da büyük bir bölgesel savaşa girmenin önce Amerika vizyonu ve ekonomik vaatlerini baltalayacağını biliyor. ABD, İsrail'e giden mühimmat akışını el altından yavaşlatarak veya diplomatik korumayı gevşeterek Netanyahu'yu masaya oturtmaya zorlayabilir. Bu senaryoda İran ile nükleer ve bölgesel sınırları içeren, Lübnan'da ise kırılgan bir tampon bölge öngören büyük bir paket anlaşma imzalanabilir. Ancak bu, tarafların birbirini tam anlamıyla yok edemediği, herkesin zafer ilan ettiği hibrit bir son olabileceği öngörüsü olarak dillendiriliyor. İkinci senaryoya göre ise Netanyahu'nun Trump'ın uyarılarını tamamen göz ardı ederek İran'ın nükleer tesislerine veya petrokimya rafinerilerine topyekün bir hava saldırısı düzenleyebilir. Böyle bir durumda İran, Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatarak küresel enerji krizini tetikleyecek ve vekil güçleri vasıtasıyla bölgede tüm ABD üslerini vurabileceği öngörülüyor. Bu senaryoda Trump'ın istemese de savaşa dahil olmaya zorlanabileceği vurgulanıyor. Üçüncü senaryo ise kronik savaş içinde barış modeli, yani mevcut durumun devamı. Bölgenin ne tam bir barışa ne de topyekün bir savaşa teslim olduğu kontrollü gerilim modeli. Trump'ın baskısıyla büyük operasyonlar durdurulur. Ancak İsrail nokta atışı suikastlere, İran ise siber saldırılara ve vekil güç tazyikine devam eder. Sınır hatlarında her an patlamaya hazır bir durum ortaya çıkar. Düşük yoğunluklu bir yıpratma savaşı kronikleşeceği öngörüsü dillendiriliyor bu üçüncü senaryoya göre. Velhasıl Orta Doğu'da artık kartlar pek saklanmıyor sevgili dinleyenler. Netanyahu kendi siyasi ve askeri geleceği için müttefikini çiğnemeyi göze alırken Trump her şeyin tek hakimi olduğunu ispatlama peşinde. Bu iki egonun ve arkalarındaki askeri mekanizmaların çarpışması önümüzdeki birkaç hafta içinde ya tarihin en büyük diplomatik anlaşmasını ya da durdurulamaz bir bölgesel kaosu doğuracak gibi gözüküyor. Bu arada sevgili dinleyenler, geçen haftalarda Trump ile Netanyahu arasındaki gerilimin yankısı hala sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington ile Tahran arasında yürütülen nükleer ve bölgesel müzakereleri korumak adına İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya çektiği yalnız kalırsın resti ve ardından sızan sert diyaloglar İsrail siyasetinde adeta bir deprem etkisine neden olmuş gözüküyor. İsrail kamuoyu ve ana akım medyası Trump-Netanyahu krizini manşetlerden düşürmüyor. Toplumda ve muhalefette öne çıkan ana temaları şöyle kısaca özetlemeye çalışalım sevgili dinleyenler. Trump'ın "Bütün kararları ben veririm, onun seçeneği yok" minvalindeki otoriter uslubu İsrail kamuoyunda derin bir egemenlik tartışması başlatırken, Netanyahu'nun kalesi olan Likud partisinde ise çatlaklara ve zoraki bir savunma refleksine yol açmış vaziyette. Netanyahu'nun partisi Likud ve sağ koalisyon ortakları Trump'ın bu çıkışına karşı dışarıya birlik resmi vermeye çalışsa da arka planda ciddi bir şok yaşanıyor. Likud kanadı Trump'ın "kararları sadece ben alırım" sözlerine karşı bir hayli öfkeli açıklamalarda bulunuyor. Parti içindeki şahin isimler ve Netanyahu'ya yakın bakanlar kamuoyuna "İsrail egemen bir devlettir, Trump ile stratejik ortağız, ancak çıkarlarımız çatıştığında Tel Aviv kendi göbek bağını kendi keser" minvalinde açıklamalarda bulundular. Likud çevrelerinde asıl panik ise yaklaşan sonbahar seçimleri olduğu sevgili dinleyenler. Netanyahu bugüne kadar sağ seçmenine kendisini, Trump'ı ve ABD sağını en iyi yönetebilen, Washington'a kafa tutabilen tek lider olarak pazarlamıştı. Trump'ın Netanyahu'yu bu denli aşağılaması ve "seni hapisten ben kurtardım" iması, Netanyahu'nun bu karizmasını parti tabanında ciddi bir şekilde çizmiş gözüküyor. Likud'un aşırı sağcı ortakları Ben-Gvir ve Smotrich kanadı Trump'ın baskısıyla İran veya Hizbullah'a karşı geri adım atılması durumunda hükümeti yıkma tehdidini masada tutuyor. Bu arada sevgili dinleyenler, Likud milletvekilleri Netanyahu'nun Trump ile aşırı sağcı ortaklar arasında sıkışıp kalmasının partiyi erken bir felakete sürükleyebileceği endişesini taşıdıkları vurgulanıyor İsrail medyasında. Muhalif parti saflarında ise, ki bunlardan biri Yasar Partisi lideri Gadi Eiskonot ve muhalefet blokları, Netanyahu'yu sert bir dille eleştirerek İsrail tarihinde hiçbir başbakan ABD başkanının bu denli ağır ve mantıksız taleplerine ülkeyi maruz bırakmamıştı. Netanyahu kendi kişisel beka hesapları yüzünden İsrail'in en büyük stratejik varlığı olan ABD ittifakını kumar masasına sürdüğü tezini işliyor İsrail muhalefeti. İsrail halkında da her ne kadar demir kubbe ve savunma sistemleri İran füzelerini durdursa da ABD'nin askeri ve diplomatik koruması, özellikle de Birleşmiş Milletler'deki veto gücü ve mühimmat akışı olmadan İsrail'in topyekun bir bölgesel savaşa yapayalnız kalacağı korkusunu tetiklemiş vaziyette. Trump'ın "yalnız kalırsın" cümlesi İsrail kamuoyunda ciddi bir güvensizlik hissi uyandırmış bulunuyor. İsrail'in ana akım medyasındaki askeri analistler de Netanyahu'nun Trump'ı hafife aldığını yazıyor. Trump'ın önce Amerika diyerek Orta Doğu'da yeni bir savaşa girmek istemediğini ve İran ile bir anlaşma peşinde olduğunu vurgulayan analistler, Netanyahu'nun Beyrut'u vurarak Trump'ın kırmızı çizgilerini aşmasının bedelinin ağır olabileceği uyarısında bulunuyor. Velhasıl Trump'ın resti, İsrail'de Netanyahu'nun en büyük dayanaklarından biri olan kudretli ABD desteği illüzyonunu yıktığı söylenebilir. Likud Partisi liderlerini korumak için milliyetçi tona sarılsa da İsrail kamuoyu şu an çok kritik bir sorunun cevabını arıyor. Netanyahu, Trump'ın ABD-İran anlaşmasına boyun mu eğecek, yoksa koltuğunu korumak için ABD'yi karşısına alıp bölgeyi ateşe mi verecek? Gelin Netanyahu'nun bundan sonra atacağı adımlara ilişkin uluslararası medyada dillendirilenlere kısaca bir göz atalım. Foreign Policy, NPR ve CBS gibi ABD'nin önde gelen yayın organlarının analistleri Netanyahu'nun nihayetinde Trump'ın çizgisini benimseyeceğini öne sürüyor. Dillendirdikleri temel argümanlar ise şu sevgili dinleyenler. Trump geçmişte de benzer baskı taktikleri uyguladı. Ekim 2025'te Hamas ile 20 maddelik Gazze barış planına Netanyahu'nun boyun eğmesini "desteğimi çekerim" tehdidiyle sağladığına dikkat çekiliyor. Bu emsal Trump'ın kaldıraç kullanma kapasitesini ispatlar nitelikte yorumu yapılıyor ABD medyasında. Pew Research'ün 36 ülkeyi kapsayan son anketine göre Netanyahu'ya güven duyduğunu söyleyenlerin oranı ABD'de %27'ye geriledi. 36 ülkenin hiçbirinde Netanyahu'ya çoğunluk desteği bulunmuyor. Avrupa'da İtalya öne çıkıyor. İtalyanların %88'i Netanyahu'ya güvenmediğini söylemiş. Bu izolasyon tablosu Tel Aviv'in tek başına hareket marjını daraltıyor. ABD medyasında dillendirilen bir başka argüman ise koalisyonu çatlamaya başlamış, seçimler yaklaşmış bir Netanyahu için Hizbullah'ı sağlam ve İran'ın nükleer programını ertelemiş bırakacak bir barıştan siyasi olarak sağ çıkmak neredeyse imkansız. Onun için siyasi hayatta kalma yolu Lübnan üzerinden geçiyor değerlendirmesi yapılıyor. Bu bağlamda Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in çağrısı sembolik değil, varoluşsal. Başbakanın Trump'ın masasına yumruk vurarak Lübnan'da savaşa geri döndüğümüzü ilan etme zamanı geldi görüşünü dillendiren Ben-Gvir ve Smotrich, koalisyon desteği açısından tek bir oydan fazlası anlamına geldiği vurgulanıyor. Aslında İsrail kamuoyunun da bu çizgide olduğu söylenebilir sevgili dinleyenler. Zira İsrail kamuoyunda yapılan anketler İsrailli Yahudilerin yalnızca %29'u İran ile barış anlaşmasının İsrail'in çıkarını olduğuna inanıyor. Büyük çoğunluk anlaşmanın ne füze tehdidini gidereceğine ne de rejimi zayıflatacağına güveniyor. Netanyahu için seçmenini karşısına almak, koalisyon ortaklarını karşısına almak kadar tehlikeli görülüyor velhasıl. Tüm aksi yöndeki yorumlara rağmen Trump ile Netanyahu'nun iyi polis kötü polis rolü oynadıklarını iddia edenler de yok değil sevgili dinleyenler. Trump'ın kameralar önünde sergilediği öfke patlamaları ve Netanyahu'ya yönelik yalnız kalırsın tehditleri manşetleri süslerken hem Washington Tel Aviv hattındaki sağ elitler hem de Tahran'daki istihbarat analizleri bambaşka bir iddiayı gündeme taşıyor. Bu gerilim gerçek bir yol ayrımı değil. İran'ı masada çökertmek için kurgulanmış küresel bir tiyatro olabilir deniliyor mesela. Bölgesel istihbarat raporlarına ve analistlerin değerlendirmelerine göre ikili arasında yürütülen bu kontrollü gerilim stratejisinin arkasında yatan 3 derin şifre bulunuyor. Birincisi taktiksel aldatma ve mahşer stratejisi. Bu stratejiye göre İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen yayın organlarında ve kimi cumhuriyetçi analistler arasında bu sürecin bir aldatma ya da şaşırtma manevrası olduğu yüksek sesle dillendiriliyor. Teoriye göre Trump medyanın gözü önünde Netanyahu'yu azarlayarak "Ben barış istiyorum, Netanyahu'yu durduramıyorum" imajı çiziyor. Böylece Tahran'ın alarm seviyesini düşürmeyi ve savunma reflekslerini gevşetmeyi amaçlıyor. Nitekim 7 Haziran'da Trump'ın kamuoyuna yansıyan vurma baskısına rağmen İsrail ordusunun nokta atışıyla İran'ın en stratejik sanayi merkezlerinden biri olan Mahşer Petrokimya Kompleksini ve hava füze hava savunma bataryalarını vurması bu koordinasyon iddiasını güçlendiriyor. Cumhuriyetçi Parti'nin İsrail temsilcisi Magzel'in bu durumu klasik Trump tarzı karşı tarafın dengesini bozmak için tasarlanmış bilinçli bir aldatmacı olarak tanımlaması da dikkat çekici bulunuyor. Bu noktada dillendirilen bir başka tez ise şöyle sevgili dinleyenler. Trump, İran ile yürütülen nükleer ve bölgesel müzakerelerde nihai bir anlaşmaya varmak için gün sayıyor. Ancak Tahran'ın masada elini zayıflatmak için arkasına öngörülemez ve çılgın bir müttefike ihtiyacı var. Trump masada iyi polis olarak İran'a "Eğer benimle makul bir anlaşma yapmazsanız arkamdaki bu adam yani Netanyahu'yu daha fazla tutamam. Gelir nükleer tesislerinizi yerle bir eder" mesajı veriyor. Netanyahu ise kötü polis rolüyle her an topyekün bir savaşı başlatabilecek bir tehdit unsuru olarak masanın üzerinde bir sarkaç gibi sallandırılıyor. Cumhuriyetçi şahitler ABD'nin bu sayede İran'a koşulsuz teslimiyet dayatabileceğini savunuyor. Bu kriz görünümlü ortaklığın iki liderin de kendi iç siyasi pazarlarında tam olarak ihtiyaç duydukları malzemeyi sağladığı vurgulanıyor. Velhasıl bu noktada sevgili dinleyenler, Trump Amerikan kamuoyuna ve yaklaşan Kasım ayındaki ara seçimler öncesi seçmenine "Ben Orta Doğu'da yeni bir savaşı engelleyen, petrol fiyatlarının fırlamasını durduran ve müttefikini bile hizaya getiren güçlü bir liderim" imajını satıyor. Netanyahu ise Trump'a kafa tutuyor gibi görünerek içerideki milliyetçi sağ seçmenine ve Likud tabanına Washington'a bile boyun eğmeyen, İsrail'in bağımsız güvenliğini her şeyin üstünde tutan tek lider benim mesajını veriyor. Washington'daki bazı üst düzey bürokratlar ve Axios gibi ana akım kaynaklar ise bu tiyatro tezine şiddetle karşı çıkıyor. Onlara göre aradaki çıkar çatışması yapısal ve gerçek. Axios'a göre Bibi yani Benjamin Netanyahu siyasi olarak hayatta kalmak için savaşı uzatmak zorunda. Trump ise içeride siyasi olarak güçlü kalmak için bu savaşı bitirmek zorunda. Evet, bu konuyu toparlarsak şunları vurgulamak mümkün sevgili dinleyenler. İşgal devletinin başbakanı Benjamin Netanyahu için savaş artık bir tercih değil. Siyasi varlığını sürdürmek ve kariyerinin acıklı bir şekilde sonlanmasını engellemek için bir zorunluluk haline gelmiş gözüküyor. Netanyahu kendi askeri ve güvenlik bürokrasisinin uyarılarına rağmen savaşı tırmandırma eğilimini sürdürüyor. Öte yandan Lübnan cephesi ile İran arasındaki stratejik bağın tamamen kilitlenip kilitlenmediği henüz kesinleşmiş değil. Ancak İran'ın bu kez doğrudan misilleme yapma cesareti göstermesi ABD Başkanı Donald Trump'ın içinde bulunduğu siyasi çıkmazı doğru okumasından kaynaklandığı vurgulanıyor. Savaş boyunca Trump'tan gelen çelişkili açıklamalar ve sızıntılar ABD yönetiminin yaşadığı kafa karışıklığını ve sıkışmışlığı özetler nitelikte. Trump bir yandan Netanyahu ile ters düşüp onu aşağılayan ve tehdit eden bir dil kullanırken, diğer yandan onu övme ve İran karşısında yenilmiş bir lider olarak görülmesini engelleme çabasını gözlerden kaçmıyor. Trump'ın tam da bu süreçte 2 hafta içerisinde İran'a karşı tam zafer ilan edeceğin vadisi bu sıkışmışlığın retorik bir yansıması olarak yorumlanıyor. Velhasıl mevcut tablo bölgeyi 2 keskin yol ayrımına getirmiş durumda. Yeni ve daha büyük bir askeri çatışma ya da İran ile yapılacak kapsamlı bölgesel bir anlaşma. Donald Trump, Kasım başındaki kongre ara seçimleri öncesinde acil bir diplomatik başarıya, yani anlaşmaya ihtiyaç duyuyor. Netanyahu'nun bu anlaşmaya uymak zorunda kalacağını savunuyor. Benjamin Netanyahu ise muhtemel bir anlaşmayı kesinlikle istemiyor. Çünkü bu anlaşmanın geçmişte Trump'ı iptal etmesi için kışkırttığı Obama dönemi nükleer anlaşmasından pek bir farkı olmayacağını biliyor. Bu durum, Şubat sonunda başlayan askeri hamlelerin, saldırıların ve savaşın tamamen akılsızca planlandığını ve ilan edilen stratejik hedeflerin hiçbirine ulaşılamadığını açıkça ortaya koyuyor. Sevgili dinleyenler, Sınır Ötesi programımızı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün AK Parti grup toplantısında Doğu Akdeniz'de ham hayaller peşinde koşanlara ilişkin verdiği mesajların kritiğini yaparak toparlamak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısında hem Yunanistan, hem Güney Kıbrıs Rum tarafına, hem de Siyonist yapıya çok açık ve net mesajlar verdi. Erdoğan'ın neler söylediğini bir kez daha hatırlayalım isterseniz. Doğu Akdeniz'de, özellikle de Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum, kimse macera peşinde koşmasın, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok daha sert olur ifadelerini kullandığı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajları neden verme ihtiyacı duydu? Sevgili dinleyenler, son dönemde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi Doğu Akdeniz'de Ankara'nın tepkisini çeken mahiyette adımlar atıyor. Güney Kıbrıs'ın Fransa ile imzaladığı kuvvetler statüsü anlaşması o adımlardan biriydi. Bu adım adada yabancı askeri varlığın kurumsallaşmasına yönelik yeni bir eşik olarak değerlendiriliyor. Bu adımın yanı sıra Rum yönetiminin İsrail ile savunma işbirliğini derinleştirmesi ve yine İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında askeri koordinasyonun artırılması ve son yıllarda ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerle yapılan savunma ve üs kullanım anlaşmaları Ankara tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye bu girişimleri yalnızca ikili savunma işbirlikleri olarak görülmediğini, aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki güç dengelerini ve Kıbrıs meselesinin hassas statüsünü etkileyebilecek stratejik hamleler olarak değerlendiriyor. Türkiye özellikle Kıbrıs Türklerinin hakları ve Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin tezlerinin üçüncü tarafların desteğiyle aşındırılmaya çalışıldığı görüşünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de özellikle Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz sözleri, Ankara'nın son dönemdeki askeri ve diplomatik gelişmeleri münferit olaylar olarak değil, daha geniş bir stratejik çerçevenin parçaları olarak okuduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanının kullandığı dil, Türkiye'nin bölgede ortaya çıkan yeni ittifaklaşma girişimlerini dikkatle izledi ve bunların Kıbrıs merkezli yeni gerilimlere dönüşmesinden endişe duyduğu mesajını içeriyor. Konuşmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini doğrudan hedef alan Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler ifadesi oldu. Bu söylem Ankara'nın son dönemde İsrail'in bölgesel politikalarına yönelttiği sert eleştirileri Doğu Akdeniz denklemini de taşıdığını gösteriyor. Böylece Türkiye, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail arasındaki yakınlaşmayı yalnızca güvenlik işbirliği olarak değil, bölgesel güç dengelerini şekillendirmeye yönelik daha geniş bir stratejik hattın parçası olarak değerlendirdiğini ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ham hayaller vurgusu ise Ankara'nın uzun yıllarda savunduğu temel yaklaşımın devamı niteliğinde. Türkiye, Doğu Akdeniz'de üçüncü ülkelerle yapılan savunma anlaşmalarının veya enerji ve güvenlik eksenli ortaklıkların sahadaki jeopolitik gerçekleri değiştirmeyeceğini dillendiriyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı'nın kullandığı bu ifade bölgesel aktörlere yönelik bir caydırıcılık mesajı olarak okumak gerekiyor. Konuşmanın en sert bölümü ise hiç kuşkusuz Erdoğu Akdeniz'de. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur sözleriydi. Bu açıklama Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliği ve adadaki statüsüne ilişkin konularda garantörlük sorumluluğunu vurgulamaya devam ettiğini ve gerektiğinde siyasi, diplomatik ya da askeri seçenekleri masada tuttuğunu gösteriyor. Sonuç olarak sevgili dinleyenler, bugün verilen mesajlar yalnızca bir dış politika değerlendirmesi değil, aynı zamanda bölgedeki tüm aktörlere gönderilmiş stratejik bir uyarı niteliği taşıyor. İran, ABD-İsrail hattında yaşanan gerilimlerin gölgesinde Doğu Akdeniz'de yeni ittifaklar şekillenirken Ankara'da kendi kırmızı çizgilerini yeniden ve yüksek sesle hatırlatıyor tüm ilgili çevrelere ve dünya kamuoyuna. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Türkiye'nin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz dosyasında mevcut pozisyonundan geri adım atmayacağını, bölgede kurulmaya çalışılan her yeni denklemde etkin bir taraf olmaya devam edeceğini ortaya koyan güçlü bir siyasi mesaj olarak öne çıkıyor velhasıl. Evet, bugün de bir sınır ötesi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir sınır ötesi programında buluşmak ümidiyle hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla sınır ötesini dinlediniz.